Ayrım 66, sayfa 205. Ankara'da hareketler. Doğu'da isyan başlarken başvekil Fethi Bey'di. Fethi Bey kabinesi daha önce kendi içinde çatışmalara maruz kalmış ve Fethi Bey'in ılımlı saydığı siyasetini tenkit eden Dahiliye Vekili Recep Bey ile Mahmut Esat Beyler kabineden çekilmişlerdi. İsyan başlayınca Fethi Bey'e karşı saldırılar da başladı. Kabine içinde de ayrıca şiddet taraftarı vekiller vardı. Şu da kayda değer ki, daha isyan başlar başlamaz mecliste ve çevresinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na karşı hemen hücumlara geçildi. Halbuki Terakkiperver Fırkanın isyan bölgelerinde teşkilatı bile yoktu. Parti elemanlarının isyanla uzaktan veya yakından ilgisini gösteren hiçbir belirti tespit edilmemiştir. Ama fırka programındaki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, efkar ve itikadı diniyeye hürmetkardır maddesi, bir irtica, parantez içinde gericilik, tutuculuk hareketi olan Şeyh Said isyanı körükleyen bir sebep gibi yorumlanıyordu. Halbuki zaten anayasaya göre de devlet bir İslam devletiydi. Yani o zaman yürürlükte olan 1924 anayasasına göre devletin bir dini vardı. Bu din İslam diniydi. Bu kayıt anayasada yer almıştı. Bu duruma göre Terakkiperver Fırkanın kendi programına dini fikir ve inançlarına saygı göstereceği şeklinde bir madde koyması yadırganmayabilirdi. Ama önce sataşkan dedikodular şeklinde başlayan mırıltılar pek çabuk fiili bir müdahale hareketine döndü. İsyanın başlayışından 10 gün kadar sonra 25 Şubat 1925'te Başvekil Fethi Bey, Terakkiperver Fırka Reisi Kazım Karabekir Paşa ile Umumi Katip Ali Fuat Paşa'yı ve Rauf Bey'i davet ederek kendilerine şu tebliğde bulundu. Size fırkanızı kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız geleceği çok karanlık görüyorum. Kan dökülecektir. Sonra şunu da ekledi. Sizinle bu surette konuştuğuma çok müteessirim. Bilirsiniz ki ben her türlü örfi muamelelerin aleyhindeyim. Fethi Bey bunları söylerken aynı zamanda kendi durumunun sağlam olmadığını da şu sözlerle belirtmişti. Azınlıkta kalacağımdan korkuyorum. Böylece de Terakkiperver Fırkanın sonu görünmüştü. Vakitsiz doğan çocuk henüz 3 aylıktı. Ama ne çare ki ömürsüz olacağı da belliydi. Anayasanın bütün normal ve hatta liberal yapısına rağmen şartlar Türkiye'de çok partili bir rejim için henüz olgunlaşmış değildi. Fırka reisi olarak Kazım Karabekir Paşa, mantığın emrettiği cevapları verdi. Fırkayı kendilerinin kurabileceğini, fakat kurulmuş bir fırkanın ancak genel kongre kararıyla kapatılması kanunun icabı olduğunu belirtti. Fakat bu savunmalar bir sonuç vermedi. 2 Mart'ta başka gelişmeler oldu. Cumhuriyet Halk Fırkası grubu toplandı. O sırada eski başvekil İsmet Paşa, geçirdiği bir hastalıktan sonra İstanbul'da istirahatteydi. Fakat grubun toplanacağı haberini alınca Ankara'ya döndü. Grupta şiddet taraftarları ile itidal, parantez içinde ılımlılık taraftarları çarpıştı. Recep Bey ve arkadaşları en sert saldırılara geçtiler. Gerçi Fethi Bey kendini savundu. Mesela bir müddet önce ve kendi kabinesinde dahiliye vekili olan Recep Bey için şöyle konuştu. Yazık ki idaresizliğiyle Kürdistan meselesini çıkaran bu insan, burada beni tenkit ediyor. Aldığımız tedbirler kafidir. Lüzumsuz şiddetlerle ben elimi kana boyayamam. Fakat ne var ki hem alınan tedbirler yeterli olmayacaktır hem de ister istemez kan dökülecektir. Çünkü isyan genişlemiştir. Dipnot, Kürtlerle meskun Doğu vilayetleri Osmanlılara Yavuz Sultan Selim zamanında ve Diyarbakır Kalesi muhasarası müstesna olmak üzere mücadelesiz geçti. O güne kadar o bölgeler İranlıların kontrolündeydi. Doğu tam bir derebeylik nizamı ile idare olunuyordu. Osmanlılar da aynı nizamı muhafaza ettiler. Diğer bölgelerde uygulanan zeamet, timar, has kanunları oralarda uygulanmadı. Memleket, 14'ü azli mümkün olmayan bölge hükümdarları, 28'i azledilebilen Kürt derebeyleri eline bırakıldı. Bunların hepsi mahalli beyler ve şeyhlerdi. Bunlar da kendi toprakları içinde kendilerine bağlı diğer ağa, bey ve şeyhleri kullanıyorlardı. Fakat beyler ve reislerle aileler arasında mücadele hiçbir zaman durmadı. Parantez içinde Şeref Han, şerefnamesinde bunların baş döndürücü hikayelerini sıralar. İstanbul tarafından idareye biraz nizam verilmek istenince de derhal mahalli isyanlar başladı. Bunların çok öncelere kadar varan hikayeleri vardır. Burada 19. yüzyıl başından beri meydana gelen en önemli ayaklanmalardan bazılarını verelim. 1806 Babanzade Abdurrahman Paşa isyanı. 1813 Abbas Mirza isyanı. 1828-29 Muşlu Emin Paşa isyanı. Parantez içinde Osmanlı-Rus harbi. 1832 Mir Mahmut isyanı. Parantez içinde Mısırlıların Anadolu'ya saldırısı sırasında. 1842 Bedirhan Bey isyanı. 1855 Yezden Şir isyanı. 1880 Mahrilli Şeyh Abdullah isyanı vesaire. Ondan sonra da buralarda bir sıra, hatta aralıksız isyanlar adeta tabii hal şeklini aldı. Daha doğrusu oralarda devletin hakimiyeti şekilden ibaret kaldı. Halk tamamen şeyhlerin, derebeylerin köleleri haline geldi. Bu arada 2. Abdülhamit bir idare-i maslahat olarak mahalli halktan mahalli beyler kumandasında ve güya Rus Kazak alaylarını andıran Hamidiye alaylarını kurdu. Onları silahlandırdı. Bu alaylar hem devletin hem halkın başına ayrıca bela kesildiler. Abdülhamid'in son devriyle Meşrutiyet devrinde de isyanlar birbirini kovaladı. İsmet Paşa'nın tabiriyle ortalığı güya yatıştırmak için bir takım sel seferleri tertip edildi. Ama vaziyette hiçbir değişiklik olmadı. Hatta 1. Dünya Harbi sırasında Dersim fiilen devlet dışıydı. Çünkü oraya ordu giremiyordu. Hatta 1914-1918 harbi başlayınca Bedirhanlı Kamil Bey Rusya'ya geçmiş, Tiflis'e yerleşmişti. Orada Ruslarla daimi temas ve işbirliği halinde kaldı. Fakat İstiklal Savaşı sıralarında Kürtlerle meskun bölgede önemli isyan hareketleri olmadı. Gerçi bu bölgeden pek asker de alınmadı ama mukavemet de görülmedi. Bunun sebebi Sevr Muahedesi'nin doğuda bir Ermenistan teşkiline karar vermesi, bunun ise Türklerle Kürtler için bir müşterek tehlike teşkil etmesi olsa gerektir. Gerçi Sevr Muahedesi güneyde bir Kürt muhtar bölgesi de yaratıyordu. Hatta bu bölgenin güya padişaha şeklen bağlı bir Kürdistan şeklinde teşkili için İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan yani Mütareke devrindeki iktidar partisinden Şeyhülislam Mustafa Sabri, Zeynel Abidin Efendi ve Vasfi Bey heyetiyle Kürtler namına ayağından Seyit Abdülkadir arasında bir ahitname bile imzalanmıştı. İstiklal Savaşı'nın zaferi tabii bunu önledi. Lozan Muahedesi'nde ise Kürdistan bahis konusu olmadı. Kürtler namına konferansa yapılan bir müracaatla Kürtlerin ayrı bir talebi olmadığı ve Türklerle beraber yaşamak arzuları bildirilmiş bulunuyordu. Grupta İsmet Paşa da konuştu. O da isyanı kendi açısından değerlendirdi. Nihayet yapılan bir teklifle Fırka Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal'in gruba çağrılarak dinlenmesi istendi. Paşa davet edildi. Geldi. Gazi kararlıydı ve daha ilk bakışta görünüyordu ki o Fethi Bey'in görüşlerine katılmamaktadır. Şu sözleri olayların akacağı istikameti gösteriyordu. Milletin elinden tutmaya lüzum vardır. İnkılabı başlayan tamamlayacaktır. Parantez içinde Ali Fuat Cebesoy'a göre siyasi hatıralar kısım 2. Grubun kararı kendiliğinden belirdi. Fethi Bey kabinesi istifa etti. Gazi yeni kabineyi kurmaya İsmet Paşa'yı memur eyledi. İsmet Paşa'nın ikinci başvekilliği başlıyordu. Bu başvekillik o günden sonra tam 1937 yılı sonlarına kadar sürecektir. Yeni kabine bir taraftan isyana karşı mücadele için askeri tertiplerini alırken, diğer taraftan meclise Takrir-i Sükun Kanunu tasarısını getirdi. Tasarı iki maddeden ibaretti ve yeni kabinenin kuruluşundan iki gün sonra, yani 4 Mart 1925'te kabul edildi. Parantez içinde kanun metni ileride verilecektir. Dipnot yeni kabine şöyle teşekkül etti. İsmet Paşa başvekil ve hariciye vekili, Cemil Bey dahiliye vekili, Tekirdağ mebusu, Recep Bey milli müdafaa vekili, Kütahya mebusu, Mahmut Esat Bey adliye vekili, İzmir, Hasan Bey maliye vekili, Trabzon, Cenani Bey ticaret vekili, Gaziantep, İhsan Bey bahriye vekili, Cebeli Bereket, Hamdullah Supu Bey marif vekili, İstanbul, Sabri Bey ziraat vekili, Saruhan. O güne kadar ve bütün milli mücadele boyunca bu kadar kapsamlı ve hükümete bu kadar kesin yetkiler veren bir kanun çıkarılmamıştı. Kanun, geçici ve olağanüstü yargı organı olarak gene istiklal mahkemelerini getiriyordu. Verdiği yetkilerle de hükümete geniş takdir hakları tanıyordu. Bu kanun, iki tarafı keskin öyle bir kılıçtı ki, hükümet ve rejim onu ya inkılapları yerleştirmek için olağanüstü bir dayanak olarak kullanacak, yahut bizzat hükümeti sert bir diktatörlüğe sürükleyebilecekti. Fakat ne olursa şu belirmişti ki, yeni Türkiye'de çok parti rejimi ve anayasanın ruhuna hakim olan demokrasi havası artık uzunca bir zaman içinde ortadan çekilecektir. Şimdi biraz da isyanın gelişmelerini izleyelim.